Ayrım 4.
Öz saygı hevesi. William James bir keresinde şöyle yazmıştı. Eğer yengeç bizim kendisini kabuklular diye sınıflandırıp öylece bıraktığımızı duysa herhalde çok gücenir, isyan ederdi. Ben öyle değilim diye bağırdı. Ben benim, yalnızca benim. İnsan ruhu kendisini ister kolaylık aşkına, ister amaçlı olarak kategorilere sınıflandırmaktan nefret eder, buna meydan okur. Kısa ömrümüzü aşan yalnızca benzersizliğimiz özel kimliğimizdir. Bu nedenle onu her zaman korumamız gerekir. Çocukluk günlerimin en unutulmaz tiplerinden biri, herkesin Carlo diye tanıdığı oldukça eksantrik bir beyefendiydi. O eski mahallemizi hatırladıkça aklıma pek çok ilginç tip daha geliyor ama Carlo'yu hep bir mutluluk duygusuyla hatırlarım. Onu ilk gördüğümde yaşım pek ufaktı. O sırada o en çok sevdiği şeyi yapıyor, açık havada hiçbir amacı yokmuş gibi yürüyor, bir yandan da opera aryaları söylüyordu. Şarkı söyleyişini bir duysaydınız. Puccini'den, Verdi'den, Donizetti'den aryalar. Bazen bir an durur, çok tiz bir nota çıkarır, bunu dramatik bir jest olarak yapar, belli bir kimseye de yöneltmezdi bu jesti. Annem biraz çatlak olmalı derdi ama iyi söylüyor, bu da hoş bir şey. Biz de çoğunlukla onunla aynı kanıdaydık. Bu performansını yalnızca ara sıra yaptığından onun şarkı söylemesine her seferinde şaşırırdım. Bıkma fırsatında asla bulamadım. Kimsenin rahatsız olduğu, bozulduğu yoktu. İnsanlar yalnızca bakıp gülümsüyorlardı. Carlo da onların bu tepkisinden rahatsız olmuyordu. Yoluna devam ediyor, kendisine en doğal gelen şeyi yapıyordu. Carlo'ya ne olduğunu anlayamadım. Ortaya çıkmaz oldu. Belki başka mahallelere serenat yapıyordu. Onu biraz garip bulanların, aynı zamanda ona karşı gizli bir hayranlık beslediklerini sezerdim hep. Hepimizin el alem ne düşünür diye sakladığımız şeyleri o cesaret gösterip herkesle paylaşırdı. Çünkü normal insanlar şarkılarını ancak duş yaparken söylerler. Ama bu insan o neşeli içgüdülerine uyuyor, başkalarının tepkilerine de pek kaygılanmıyordu. Bu hikayenin verdiği ders, zamanın deneylerine rağmen kendini kanıtlamış bir gerçektir. Kendi kendin olmaya hakkın var. Nicelerimiz hayatımızı başkalarını memnun etmek için, onların bizim hakkımızdaki düşüncelerine uymak için yaşarız. İçimizden sürekli olarak yükselen bir ses, kim olduğumuzu ve bize neyin yakışacağını hatırlatır durur. Ara sıra bir takım çılgınlıklar yapsak bile, bizi yine de sevecek kimselerin bulunduğunu bilmek rahatlatıcı bir duygudur. Bu tür insanların bu kadar özellik taşıması, bizi akıllı da olsak, deli de olsak kabul etmeleridir. Bazen, onun yanında kendi kendim olduğumu hissediyorum ya da beni olduğum gibi seviyor derken işte bu gerçeği görüyor ve seslendiriyoruzdur. Er geç anlarız ki kendimizin dışında bir şey olmak istediğimizde pek de başarılı değilizdir. İnsanlar sık sık bana kendi kendiniz olduğunuz için teşekkür ederiz derler. Ben de onlara yıllarca başkası olmaya uğraştım ama olmadı derim. Bence her ilişkide beni ya ben olarak kabul et ya da hiç etme, çünkü başka türlüsü ikimizi de kandırmak olur diye bir nitelik vardır. Birçoğumuz bu dünyada bizi olduğumuz gibi kabul etmeyecek kimselerin de bulunduğunu ilk defa okulda öğrenmişizdir. Bu katı bir derstir ama bize genellikle değişmeyi, uyum sağlamayı öğretir. Bizi diğer insanlardan ayıran içgüdülerimizi bastırmaya uğraşırız. Ama içimizde sırf kendimize özgü bir kişiliğimiz olmasında direnen bir yanımız da vardır. Birisi sırf bize ait olan o niteliklerden söz ettiği zaman nasıl da hoşumuza gider. Bir insana kendisinin benzersiz olduğunu söylemekten daha büyük iltifat olamaz. Bu da özel ve bireysel yanlarımızdan kaynaklanır. Evet, gerçi bir dereceye kadar ölçülülük ve uyum gerektiren bir dünyada yaşadığımız doğrudur. Saygı gösterilmesi gereken adetler, bizi yönlendirecek emsaller, uymamız gereken kurallar vardır. Eksik olan, kendi kendimiz olmak için mücadele verenlere gerektiği kadar cesaret vermeyişimizdir. Değerim ben olmamdan kaynaklanır. Senin değerin de sen olmaktan gelir. Bazıları herkese aynı yapmak için savaş verirler. Buna teslim olursak, hayatta ne sürpriz, ne kahkaha, ne de yaratıcılık kalır. Sokaklarda opera söylemek diye bir şey de kalmaz. Resim konusundaki ilk çabalarımda bana yardımcı olan bir ilkokul öğretmenimi çok iyi hatırlarım. Sınıfa resim konusu olarak derenin kenarına çömelmiş, elindeki kaptan kum eleyerek altın arayan bir madenci verilmişti. Öğretmen dersine başlarken kendi yaptığı madenci resmini kaldırıp gösterdi. Söylediklerini dikkatle uygularsak, bizim yaptığımız resminde tıpkı onunkine benzeyeceğini söyledi. Önce bir dizi halkalar çizdik, sonra onları birleştiren çizgiler çizdik, sonra orasını sildik, burasına bir şey ekledik. Bir de ne görelim? Öğretmenimizin gözüyle görülen madenci karşımızda. Hatırladığıma göre birkaç dikkati çeken istisna vardı. Benim resmim de onların arasındaydı. Benim madencim öbür çocuklarınkinden daha şişmandı. Başında kıvırcık siyah saçları vardı. Bu anının zihnimde bu kadar canlı kalmasına sebep, öğretmenin resmimi kaldırıp sınıfa, söylediklerimi izlemeyenlerden bir örnek diye gösterdiği zaman duyduğum güceniklik oldu. Kata biçimde verilen bu dersin anlamı belliydi. Ancak uyum sağlayarak başarıya ulaşırız. Bireysel ifadeden kaçınmak gerekir. Benim büyüyüp gelişmemi istediğinden emin olduğum bu öğretmen, içimdeki bana özgü nitelikleri geliştirmeme yardımcı olmaktansa beni bir ortak payda durumuna getirmeyi amaçlıyordu. Bereket versin, eğitim felsefemiz o günlerden bu yana epey değişti. Bence eğitimin bir toplu imalat olduğu fikrinden gittikçe uzaklaşıyor, insanın benzersizliğinin en başta gelen unsurlarından birinin yaratıcılık olduğu fikrine doğru kayma gösteriyoruz. Her şeyimizin benzersiz olduğuna inanmayı isterdim. Dünyada bizi kurallara uyduran, bize tahakküm eden, bizim yerimize düşünen, bizi şu ya da bu kulağa sokan pek çok etken vardır ama biz bunlara hep o benzersiz öz kişiliğimizle karşı çıkarız. Biz daha bebekken bile herhalde birileri gözlerimizi annemize, kararlılığımızı babamıza, gamzelerimizi de Betty teyzemize benzetmiştir. Oysa bizim yüzümüz kimseye benzemez. Sesimiz dünyada ilk defa duyulmaktadır. Zihnimiz ise bu dünyaya en özel katkımız olacaktır. Ne kadar özel ve benzersiz olduğumuzu çok erken zamanlardan başlayarak hissetmeye ihtiyacımız vardır. Başkalarını da bizim kafamızdaki tipe değil, kendileri olmaya itmeli, yardımcı olmalıyız. Sık sık bir dönem geçiriyor ya da ders kitaplarından fırlamış gibi bir tip deriz. O insanın tecrübesinin benzersiz olduğunu unuturuz. Daha önce de olmuşsa bile, milyonlarca kişiye daha olacaksa bile yine de benzersizdir onun tecrübesi. İnsanları kategorilere, sınıflara ayırmak, onları oldukları gibi tanımaktan çok daha kolaydır, çok daha az enerji ister. Ama başkalarındaki o özel nitelikleri arayıp bulduğumuz, buna sevindiğimiz zaman yalnız kendimizi onlara daha yakın hissetmekle kalmayız, kendimiz de bu tecrübenin sonunda daha zenginleşmiş oluruz. Son zamanlarda bir kadınla konuşuyordum. Ben çirkin, mutsuz, hiç ilginç olmayan yalnız bir kadınım dedi bana. Kim sevebilir ki benim gibi birini? Ben üzgün üzgün düşündüm. Onu ancak çirkin, mutsuz, ilginç olmayan yalnız bir kadın arayan biri sevebilirdi. Biz hemen hemen her zaman kendi kendimizin en amansız eleştirmenleriyizdir. Genellikle içimizdeki olumlu yanları arayıp bulmaya, göstermeye hiç heves duymayız. Kendi gözümüzdeki imajımızın, başkalarının bizim hakkımızdaki imajlarının bir bileşimi olduğu doğrudur. Eğer kendimizi çekicilikten uzak, can sıkıcı, önemsiz görüyorsak, genellikle bunu başkaları bize o gözle görüyor diye inandığımız için yapıyoruzdur. Ama yanılmış olmamız da mümkündür. Ya da belki en iyi yanlarımızı göstermiyoruzdur. Bu üzgün kadın kendini pek beğenmiyor, başkalarının da beğenmediğinden emin bulunuyordu. Öyle düşünmeyenlerin de kendisini tanıdıkları zaman aynı sonuca varacaklarına inanıyordu. Kendini neden bu kadar değersiz bulduğunu anlamak güçtü ama hayata bakışının benzersiz bir birey olma potansiyelinin bu tutumundan etkilendiği ortadaydı. Kadında başkalarının hayatını zenginleştirme kapasitesi hemen hemen sıfıra inmişti. Biz kendimizi sevmezsek bizi hiç kimse sevmez sözü oldukça eski bir sözdür ama doğrudur da. Yeni yetmeler bu eğilimin en belirgin örneğini oluştururlar. Çoğumuz yeni yetmelik günlerimizi hatırlıyoruzdur eminim. O günler güvensizlik günleridir. ruhsal durumumuz habire değişir, kendinden utanma duygumuz da derece derece artar ve eksilir. Saçımız istediğimiz gibi değilse, elbisemiz üzerimizde tam istediğimiz gibi durmuyorsa ya da yanağımızda bir sivilce çıkmışsa, dünya birden pek kötü bir yer gibi gözükür. Gölgeleri çekilir, suratımızı asarız. Öz saygımıza en küçük bir saldırıyla karşılaştığımızda tepkimiz bu olur. Başkaları bizi asık suratlı, huysuz, ne yapacağı kestirilemeyen kimseler olarak görürler. Aslında bütün bunların sebebi geçici olarak kendimizi beğenmeyişimizdir. Elbette ki kendinden kuşku duyma ve yetersizlik duygusuna kapılma hali sırf yeni yetmelere özgü değildir. Zaman zaman hepimizin en iyi halimizden biraz geriye düşmemiz doğaldır ama bu olumsuz davranışları genelleştirmek yıkıcı ve acılı olabilir. Helen Keller bir zamanlar şöyle demişti. Dış dünyada başımıza ne felaket gelmiş olursa olsun, içimizde ışığı, sesi ve düzeni yaratabilmenin mümkün olduğunu öğrendim. Kendi imajlarımızla boğaz boğaza gelenlerimiz, ara sıra durup dış dünyası kapkaranlık olduğu halde, iç ışığı bulmakta direnen bu kişinin ortaya koyduğu güzel örneği düşünmelidirler. Kendimizi kusurlu mal gibi göreceğimiz yerde, dış yüzeyin içine uzanıp o benzersiz varlığımızla temasa geçmeliyiz. Biz kendi değerimizi düşürdükçe başkaları da düşürür. Zamanla suni imajımıza bile uymaya başlarız ki o da iç ışığımızı belki ebediyen söndürebilir. Zaman zaman hepimiz reddedilmediğimizi, sevilmediğimizi hissederiz. Bazen çevremizdeki dünya ile geçici olarak yakınlığımızı kaybederiz, başkalarına göre daha değersiz durumda kalırız. Ama yine de son analizde tek varlığımızın kendimiz olduğunu hatırlamamız gerekir. Kendi kendimizi terk etmediğimiz sürece imkanlarımız sınırsızdır. Eğer kendimizi çirkin hissediyorsak unutmayalım ki güzellik çok boyutlu bir kavramdır. Mutsuz hissediyorsak Abraham Lincoln'un sözlerini hatırlayalım. İnsan mutlu olmaya karar verdiği kadar mutludur. İlginç olmadığımızı hissediyorsak yeni şeyleri keşfetmeye devam edelim. Dünya en hayranlık uyandırıcı esrarengizliklerin demetidir. Kendimizi yalnız hissediyorsak başkalarının bize gelmesini beklemeyelim, biz onlara doğru gidelim. Unutmayın ki lokmayı ağzımıza götürecek enerjiyi harcamak istemezsek açlıktan ölürüz. Kusursuz bir dünya fikrinden vazgeçmek kolay değildir. Annemizle babamızı kusursuz olarak düşünmek isteriz. Kusursuz ilişkiler, sorunlarımıza kusursuz çözümler ararız. Gerçek olanı ideal olandan ayırmak için sürekli mücadele vermek zorunda kalırız. Kendi kusurluluğumuzda insanlığımızın kaçınılmaz unsurlarını bulmak da bir çaba sonucu gerçekleşir. O çok sevdiğimiz çocuk masallarını hiçbirimiz unutamayız. O masallarda kusursuz prens, kahraman, romantik, şahane prens, tüm lekesiz nitelikleri üzerinde toplamış kadın kahramanı atını alıp dört nala uzaklaşır sonunda, ikisi de kusursuz bir sevgiyle ebediyen birleşirler. Son zamanlarda pek tutulan bir kurama göre bu hayaller gerçek aşk ve sonu gelmeyen mutluluk kavramlarımız üzerinde silinmez izler bırakıyormuş. Bu izler yetişkinlik hayatımıza kadar uzanıyorlarmış. Bunun sonucu olarak gerçek hayattaki aşklar, gerçek hayattaki tecrübeler, gerçek hayattaki evlilikler bize sönük geliyormuş. Aslında o masalların sonuna ilk bir bölüm konulmalı. O çifti biraz daha yaşlı, biraz daha şişman, hala memnun ama biraz daha gerçeğe dönük gösteren bölümler. Her yaştaki çocuklar aşkın sihrinin birazcık yaşlanmakla bitmeyeceğini görerek yararlanırlar o zaman. Prensin saçları dökülse bile, prensesin kalçaları biraz genişlese bile. Biz sürekli olarak kendimizi insanoğlunun kusursuzluğu kavramıyla kandırırız. Bunu bireylere de ilişkilere de uygulamaya çalışırız. Bu dünyanın bir yerlerinde kusursuz evlilikler de vardır, denir bize durmadan. Kusursuz aşklar, sevgiler de vardır. Dikkatle ararsak kusursuz bir 10 numaranın bile bulunabileceğini söylerler. Bazılarımız kusursuz anne babalara sahip olarak büyüdüğümüze inanma şanssızlığına uğramışızdır. Bu inancımız büyük ihtimalle o anne babalar tarafından beslenip geliştirilmiştir. Onlar her nedense kendi insanca kusurlarını çocuklarından sır gibi saklamaya karar vermişlerdir. bu tür çocukların uzun ömürlü ilişkiler kuramamasına, bunu evlilikte de gerçekleştirememesine şaşmamak gerekir. Onlar umutsuzca kusursuz hayatı kovalayıp durmaktadırlar. Tarih kitaplarımızda atalarımızın tanrısal bir kusursuzluğa sahip kimseler olduğu inancını pekiştirmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Neden sonra o anıtların ardına sokulabilen bir takım araştırmalar yapılır. Yanlış saplantıları ve inançları yıktıktan sonra, yani kusursuzluk hayalinden kurtulduktan sonra daha iyi takdir ederiz o insanların başarılarını. Böylelikle bizim de benzer başarılara ulaşma potansiyelimiz daha iyi ortaya çıkmış olur. İnsanlardaki kusurlu yanları genellikle özellik gibi, egzantrik gibi kelimelerle ayrıştırırız. Bazı profesyoneller kendi kusurlarına dikkat çekerek onları daha bile vurgularlar. İnsanlarla birlikte böyle şeylere güldüğümüz zaman kusurlarımızı fazla ciddiye almamak gerektiğini, kusuru insan durumunun bir parçası olarak kabul etmek gerektiğini hatırlarız. Robert Clark, Kusurlu Olmanın Önemi adlı kitabında bizi kusurlu kişiliğimizi sevmeye zorlar. Ancak o zaman kusurlu kimselerden rahatsız olmaksızın onların tadına varabiliriz çünkü kusurlu özbenliğimizle barışa varmışızdır der. Sevgiye karşılık kırılma tehlikesini göze alabiliriz çünkü kusurlu benliği vermekten korkmayız. İnsanlığı haklı bulmaya daha yatkın buluruz çünkü ille de kendimizi haklı çıkarma ihtiyacından kurtulmuş oluruz. Seni kusurlarına rağmen seviyorum sözüyle sık sık karşılaşırız ama seni kusurların için seviyorum desek belki daha da doğru olurdu. Yaratılış olarak sosyal yaratıklar olduğumuza inanmaktan hoşlanırım. Yalnızlığın tadını tatmış olan herkes, kim tatmamıştır ki, bunu kabul edecektir. Birbirimize ihtiyacımız var. Ama birbirimize ihtiyacımız olduğu kadar zaman zaman yalnız kalmaya da ihtiyacımız var. Bu düşünce Paul Tillich tarafından çok güzel biçimde ifade edilmiş. Olmak Cesareti adlı kitabında şöyle yazıyor. Dilimizde yalnız kelimesi iki ayrı anlama gelir. Yalnız kalmaktan doğan acıları anlatan bir yanı da vardır. Ama buna karşılık yalnız olmanın mutluluğunu anlatan tarafı da vardır. Benim hayatımın en belli başlı gereklerinden biri kendime zaman ayırmaktır. Dağılan düşüncelerimi toparlamak, sakin sakin düşünmek, bazı konuları sonuca varacak biçimde düşünüp çözümlemek, bazen de kendi istediğim tempoda devam etmek için zamana ihtiyacım vardır. Bence ara sıra her şeyden ve herkesten uzaklaşmak, vücudun ve zihnin en mantıklı taleplerinden biridir. Bu yüzden beni bu kadar sık eleştirmeleri şaşırtıcıdır. Beni eleştirenlere göre insanları bu kadar çok seven benim gibi birinin ayrı ve kapanık bir kişiliğe hakkı yokmuş. Bu ihtiyaç benim için yeni bir şey değildir. Onu çok eskiden keşfettim. Çocukluğumda evimizin yakınındaki kırlara geziler yaptığımızda saatlerce dolaşır, gözümüze ilişen ilginç şeyleri keşfederdik. Oralarda bazı ağaçların tırmanılabilecek, dalları arasına yerleşip kendi başına kalabilecek çok uygun yerleri vardı. Kendi başıma kalmaya ihtiyaç duyduğum zamanlarda yerim orasıydı. Hala gruptan tek başıma ayrılıp keşfedilmeyi bekleyen yerlere doğru uzaklaşmayı severim. Ne yazık ki bugünlerde ağaçlara tırmanma hevesim biraz eksilmiş durumda ama arka balkonumdan da yıldızlar yine aynı derecede yakın ve parlak görünüyor. Üstelik daha az yorucu. Arada sırada birkaç günlüğüne uzaklaşmayı ayarlarım. Bu ihtiyaç hayatımda belli aralıklarla hep ortaya çıkar. Kendimi gazetelerden, radyodan, televizyondan, telefondan uzaklaştırırım. Bunlardan ayrılmanın pek kolay olmadığını bildiğim halde yaparım. Çünkü böyle yapmanın bana yararlar getirdiğini görmüşümdür. Birinci yarar, dışarıdan gelen her türlü parazitten kurtulmuş olmaktır. Kent gürültülerinden uzaklaşmak demek, kendi kalbimi ve zihnimi dinleyebilmek demektir. Bazen onların sesini gündelik gürültülerin arasında unutuyorum bile. Bu sessizliği bir hafta ya da iki hafta kadar sürdürdükten sonra zihnime ve vücuduma getirdiği yenileme, gençleştirme etkisi gözden kaçacak gibi değildir. Bir hafta haberleri duymamak, o felaketleri, afetleri bilmemek çok özel bir tedavi türüdür. İnsanların ve yerlerin rutinine kapılmak o kadar kolaydır ki çok önemli olan ayrılma zamanını ihmal ederiz. Kendimizi yalnız bulduğumuz zaman bile o boşluğu televizyonun veya radyonun sesiyle doldurmaya kalkarız. Sanki sessizlikten korkuyormuşuz gibi. Hiç sonu gelmeyen bir televizyon dizisi gibi bu olaylardan da bir süre uzak kalmakla pek bir şey kaybedilmediğini görmek insanın hoşuna gitmektedir. Hatta dünyanın çığlıklarından bir süre uzak kalmak insanın bakış açısı ve genel ruhsal durumu üzerinde harikalar yaratabilmektedir. Geriye döndüğünüzde kendinizi dinlenmiş, tazelenmiş ve iyimser bulursunuz. Bazen dinlemesi insana hoş gelen bir iç müzik bulunduğunu unuturuz. Thomas Edison, sağlığının bir nimet olduğunu söyler. İçimden yükselen kelimeleri o sayede duyabiliyorum derdi. Hepimiz zaman zaman başka bir tür sağırlığa kendimizi kaptırırız. O sağırlık, içeriden gelen yayın kanallarını aldırmamak, onları kapamaktır. Yalnız kalmak, işitmeyi geliştiren çok iyi bir yol olmaktadır. İnsan zihnine kavraması en zor gelen şeylerden biri, biz pek farkında değilmişiz gibi görünsek de hayatın akıp gittiğidir. Hayatımızın büyük bir kısmını ziyan etmemizin sorumlusu bunun farkında olmamamızdır. Çocukluğumuzun, yeni yetmeliğimizin, genç yetişkinliğimizin, orta yaşımızın pek çoğunu kaybedişimizin nedeni, geleceği yaşamaya bu kadar çok zaman ayırmamızdandır. İşin acıklı yanı da gidenin ebediyen kaybedilmiş olmasıdır. Hiçbirimiz geçmişi yeni baştan yaşayamayacağımız gibi yapmış olduğumuz hataları da düzeltemeyiz. Çoğumuz yarın için yaşarız. Yarının daha iyi olacağına kendimizi inandırmışızdır. Daha zengin, daha bilge, daha güvencede olacağımızı varsayarız. Böyle düşünmek belki hoş olabilir ama şimdiki zamanın bir dakikasını kaybettiriyorsa pahalıya mal oluyor demektir. Biliyorum, çok çalışmak üzere eğitiliriz. Paramızı biriktirip gelecek için yatırım yapmak öğretilir bize. Böylelikle günün birinde hayalini kurduğumuz şeylerin tadını çıkaracağımız söylenir. İşin acı yanı, o altın yıllara vardığımız zaman artık aynı şeylere ihtiyaç duymuyor oluruz ya da onların tadını çıkaramayacak kadar yorgun, hasta veya kendi tempomuza alışmış oluruz. Kim bilir kaç seyahati bilinmeyen bir tarihe ertelemişizdir. Sebebi de gözümüze çok yorucu ve stresli görünmesidir. Kaç mutluluk olanağını daha uygun bir zaman beklediğimiz için kaçırmışızdır. Kaç kişiyi ebediyen var olacaklarını sandığımız için ihmal etmişizdir. Bir dostum vardı. Karısı hep İskoçya'daki akrabalarını ziyaret etmek isterdi. Annesiyle babasının doğduğu yerde orası. Kadının tek arzusuydu bu. Gitmeye durumları da müsaitti ama dostum parayı böyle harcamanın müsriflik olduğu kanısındaydı. Her seferinde gidilebilecek daha ucuz yerler bulunabiliyor, ipotek parası ödemek gerekiyor, yeni bir çim biçme makinesi alınıyor ya da çocukların eğitimi için planlar yapmak söz konusu oluyordu. Şimdi artık evlerinin borcu ödendi. Çim biçme makinesini aldılar, çocuklarının hepsinin eğitimi tamamlandı. Hepsi evlenip kendi yollarını çizdiler. Karısının özel rüyası hiçbir zaman gerçekleşemedi. Geçen yıl öldü kadın. Dostum şimdi biriktirdiği onca eşya ile baş başa ve yalnız. Keşke diye yakınmasını duymak bana acı veriyor. Ne kadar da çok söyleriz o kelimeyi geriye baktığımız zaman.